Dogo Podcast.
Dogo Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer Candada, yanımda yine veteriner hekim Safa Karatepe var. Hoş geldiniz Safa Bey.
Merhaba, hoş bulduk.
Aslında bugün konuşacağımız konular birazcık daha evdeki dostlarımızın hayatlarını ve bizim dolayısıyla bizim hayatlarımızı da daha fazla etkileyen en çok gördüğümüz hastalıklar ve bunlara karşı alabileceğimiz önlemler veya nasıl fark edebiliriz konusunu birazcık daha konuşmak istiyorum. Ben aslında ilk olarak en çok karşılaştığımız durumlar neler oluyor o soruyla başlamak istiyorum. Sizin gördüğünüz, yani meslek hayatınızda gördüğünüz veya işte gelen hastalarınızda en çok karşılaştığım durum şu veya işte gerçekten köpeklerde daha fazla karşımıza çıkan problemler bunlar oluyor diyebileceğiniz şeyler var mı?
Şimdi açıkçası yani Türkiye'de daha fazla olan ırklar üzerinden direkt ırk tek tek saymaktan ziyade büyük ırklar ve küçük ırklar olarak nitelendirilebilir. Büyük ırklarda daha çok hani kliniğe gelen ve teşhis koyabildiğimiz hastalıklar kalça displazisi. Bu konuda bebekken işte çok tatlı yürüyor denilen durumlarda bile gerçekten ortopedik bir problem olan işte kalça displazisi bunlardan bir tanesi olabiliyor. Onun haricinde küçük ırklarda tabii ki brayoseferik ırklar var. Bunlarla diğerlerini ayırmak lazım. Brayoseferik ırklar dediğim burnu birazcık daha basık. Mesela French Bulldog, Pug bunun gibi açıkçası ırklar. Dolayısıyla bunların hani yaz dönemlerinde sıcaklarda veya nefes almada çeşitli problemler yaşayabiliyorlar. En çok tabii ki karşılaşılan şeyler ortopedik anlamda kalça displazisi. Onun haricinde solunum açısından karşılaşılanlar da işte astım ya da normal alerjik astım dediğimiz işte normal solunumla alakalı sıkıntılar olabiliyor. Bununla birlikte tabii ki hani ırklara bağlı birçok hastalık var. Ama bunları tek tek değerlendirmek daha doğru olur. Çok karşılaşılıyor demek ya da şu ırklarda şunlar daha fazla oluyor demek çok doğru bir yaklaşım değil. Tabii ki bunların veteriner hekimlerin teşhis koyması çok daha uygun olur.
Daha önceki programımızda bahsetmiştik aslında birazcık parazit problemlerinden. İç ve dış parazit de aslında herhalde daha çok karşılaşılan durumlar ve daha müdahaleye açık durumlar oluyor sanırım.
Ya evet, bu şöyle bir durum. Şimdi Türkiye'de yetiştirilme tarzı olarak bunlara çok fazla özen gösterilen şeyler değil bu. Yetiştiriciler ya da yani pet shop'tan alınan birçok hayvanlar ya da normal üreticilerden alınan hayvanlarda da bu çok söz konusu oluyor. Tabii ki normalde yapmak istediğimiz en minimal şey iç dış parazit uygulamaları. İç parazit enfestasyonu hem hayvanı hem de sahibini ilgilendiren yegane şey. Dış parazit evet normalde işte ısırık veya alerji yaratabilir ama iç parazit çok daha böyle birbiri üstünde kapı açıcı birçok probleme sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunlar en çok karşılaşılan problemler. Anne babada yapılmayan iç parazit uygulaması yavrularına aktarılabiliyor. Bu da şu demek oluyor. Bir anne baba 5 tane yavru ortaya çıkartıyor ve bu 5 aileye dağılıyor anlamına geliyor. Dolayısıyla bunların her bir ailede bir problem yaratıyor. En önemli istediğimiz en yegane şey iç dış parazit uygulaması bu anlamda.
Peki yani bir köpek sahibinin gözünden kaçabilecek veya işte veteriner hekimin gerçekten müdahalesine kadar geçen süreçte fark edilmeyecek bazı hastalıklar söz konusu mu veya bunları nasıl farkına varabiliriz?
Açıkçası şöyle bir durum bu. Normalde tabii ki veteriner hekime ulaşma süreci genelde yavruyken oluyor. Yavruyken olduğu için bu bahsettiğimiz ortalama 45-50 günken veteriner hekime ulaşmayla sonuçlanabilen bir şey. Şimdi 45 günlükken iç dış parazit uygulamaları 2 aylıkken de normal aşılama uygulamaları başlayabilir. Bu süreçte tabii ki en gözden kaçan şey çocuğun daha önceki kardeşleriyle veya anneyle olan teması veya onlarda olan hastalıklarla alakalı kısım. Hani biz hekimlerin en zorlandığı kısımlardan bir tanesi şu oluyor. Tabii ki bunun bir maddi açısı olduğu için bunu hasta sahiplerine her zaman sunmak çok makul olmuyor. Dolayısıyla bütün testleri yapmak bu konuda maliyetli oluyor. Ama çocuklardan normalde hani diğer kardeşlerinden veya anne babasından bir anamnez alınması bu konuda en mantıklı şeylerden bir tanesi. Tabii ki gençlik hastalığı, işte korona, bunlardan çok çok minimalist bazı şeyler. Dolayısıyla hasta sahiplerinden veya onların kardeşlerinden veya anne babasından alınabilecek en makul sağlık karneleri veya sağlıkla alakalı durumları bu konu hakkında bilgi verebilir bizlere.
Aslında ben hemen devam etmek açısından tekrar sormak istiyorum. Demin bahsettiğiniz birazcık aslında büyük ırklar, işte Labradorlar gibi, Goldenlar gibi veya işte Doberman, Rottweiler gibi büyük ırklarda kalça problemleri, ortopedik problemler daha fazla baş gösterirken küçük ırklarda birazcık da özellikle burnu basık olan ırklarda dediniz nefes yolları ile alakalı problemler gözüküyor. Peki bunların farkına varma süreci dediğiniz gibi yani bizim evde yapabileceğimiz bir şeyle nasıl farkına varabiliyoruz? Yani işte komik yürüyüş mesela paytak paytak yürümesi gerçekten bazı insanlara tatlı gelirken aslında ciddi bir kalça çıkığı problemini işaret edebilir gibi.
Açıkçası bu konuyu şöyle netlik getirebilirim. Çünkü normalde bu 0-6 aylık arasında çok da ortaya çıkabilen şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla her çocuk bu yaş aralığında bir veteriner hekimle mutlaka görüşüyor. Sonuçta hekime bu konuda bir şey danışıyor olmaları veya hekimin bu konuda yönlendiriyor olmaları bu konuda net bir sonuca varabilir. Tabii ki 0-6 yaş söylüyoruz ama normalde 1 yaşından sonra da sadece işte pateller luksasyon dediğimiz bir durum var. Normal diz kapağındaki işte çapraz bağların birazcık gevşek olması veya bunların kopuk olması ile alakalı operasyona bile varabilen durumlar. Bunlar tabii ki bazı ilaçlarla da tedavi edilebiliyor. Ama tedavi edilemeyen durumlarda yine bir hani operatif müdahale bile olabilir. Hayat standartları daha normale dönebiliyor çocuklarda. Dolayısıyla bunlar için veteriner hekimlerin yönlendirmesi çok daha mantıklı tabii ki olabilir. Yani bronşiyosefalik ırklarda veya diğer ırklarda da ortopedik problemler açıkçası bir ortak noktada buluşuyor. Bronşiyosefalik ırklarda bu burnu basık dediğimiz çocuklarda yani birazcık daha solunum yoluna uygun, daha açıkçası birazcık daha dönemsel olarak alerjilere yatkın veya solunum yolları rahatsızlıklarına daha açık bir durum söz konusu olabiliyor.
Tekrar dediklerinize aslında bağlı olarak bir soru daha sormak istiyorum ben. Yaş bazında düşündüğümüzde de köpeklerimizin hani farklı dönemlerde aynı insanlar gibi yaşayabilecekleri hastalıklar çeşitleniyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla yani nasıl ben mesela size bu soruyu sormak için hazırlarken şey diye düşünmüştüm. İşte bebeklik döneminde 0-1 yaş arasında karşılaşılabilecek problemler 1-7 yaş ve 7 yaş üstünde yani mesela yaşlılıklarda da işte karaciğer, kalp problemleri gibi problemlerin ortaya çıktığını biliyoruz. Siz nasıl bir öneride bulunabilirsiniz dinleyenlerimize? Yani bebeklik döneminde şu rahatsızlıklara daha çok dikkat etmek gerekir. 1-7 yaş arası işte diyabet gibi, epilepsi gibi daha kalıtımsal problemlerin de ortaya çıktığını göz önünde bulundurarak nasıl bir yaklaşımda bulunabiliriz?
Açıkçası bu konuda direkt ırkla alakalı belirli başlı şeyler söz konusu değil. Ancak ben normalde hastalarıma 5 yaşından sonra 6 ayda bir, 8 ayda bir veya 12 ayda bir mutlaka bir check-up öneriyorum. Bununla birlikte tabii ki sadece kan tahlili açısından değil, organların gidişatı veya organların bulunduğu pozisyon açısından da belli bir şey bize söz konusu olabiliyor. Yani bize bir sonuç verebiliyor. Açıkçası bu konuda tabii ki belli başlı ırklar var. Hani karaciğer ya da böbrek konusunda birazcık daha hassas. Ama bu açıkçası standart sapmayla böyle şu ırkta daha fazla diyebileceğimiz bir durum çok söz konusu değil. 5 yaşından sonra en önereceğim şey 6 ayda bir yani normal işte hemogram veya biyokimya sonuçlarıyla İşte karaciğer ve böbreklerine bakılması olur.
Peki tekrar bebeklik kısmını sormak gerekirse aslında yapılabilecek müdahaleleri ve alınabilecek önlemleri işte aşılama çalışmalarının 2 aydan sonra başlaması gibi veya ilk dönemde Zaten çoğunlukla 2 aydan küçük sahiplenilme çok fazla yapılmıyor Türkiye'de de bildiğim kadarıyla. O ilk dönem zaten ailesiyle vakit geçirmesinin daha önemli olduğu artık yerleşik bir bilgi oldu sanırım. Ama aldıktan sonra da herhalde en çok dikkat edilmesi gereken şeyler gençlik hastalığı olarak adlandırılan durum veya daha sonrasında bu bahsettiğim işte epilepsi gibi birazcık daha büyüdükten sonra gözde görülür durumlar konusunda neler önerebilirsiniz?
Açıkçası bu konuda şöyle bir şey yapılabilir. Normalde tabii bunların belirli süreleri var. Çocuğun klinik durumuna bağlı olarak kedi veya köpek hiç fark etmez. 45 günlükken iç dış parazit uygulamaları başlıyor ve 2 aylık itibaren de normal aşılamalar başlıyorlar. Ancak hani iç parazit dış parazit müdahalesi bile hekimler açısından bazen problemlere sebep olabiliyor. Çünkü bu vücutta enfestasyon yaratan parazit sayısına bağlı olarak çok değişken bir süreç. Dolayısıyla bunu gerçekten klinik aşamada hekimin tamamıyla çocuğu gözlemlemesi ve bunun üzerine bir müdahalede bulunması bizim için önemli oluyor. Çocuk düşkünse ya da çocuk birazcık işte ailesinden alınan anemnezle alakalı, daha önce kardeşleriyle alakalı bir problem yaşadıysa veya onlarda parazit enfestasyonu yoğunsa parazit tarbiyesi bile yapılmayabilir. Dolayısıyla bu tamamen hani hekimle alakalı. İmmün stimülanlar kullanılabilir o dönemde aşılara başlamadan. Yani bir sonraki hayatında ya da yaş aldıkça nasıl sağlıklı olabileceğiyle alakalı çeşitli uygulamalar yapılabiliyor. Ama bu işin net olarak tam bir doğrusu çok söz konusu değil. O yüzden hani klinik anlamda bir hekimin görmesi her zaman mantıklı olabilir.
Peki bir de şeyi sormak istiyorum aslında. 7 yaş veya işte hayatının artık yaşlı dönemine giren köpeklerde özellikle dikkat edilmesi gereken bazı gözle görülür sıkıntılar, problemler veya alınabilecek önlemler var mı?
Tabii ki var. Bu konuda ırk gözetmeksizin tabii ki büyük ırklarda birazcık daha fazla bu ama insanlarda olduğu gibi kireçlenme veya ortopedik problemler çok daha yoğun oluyor. Özellikle 7 yaşından sonra çocuklarda çok yoğunlukla Golden'larda karşılaştığımız veya çok daha büyük ırklar yani 40 kilo üstü söyleyebilirim bunu. Bu çocuklarda eklem rahatsızlıkları söz konusu olabiliyor. Bu konuda hani glikozamin, kondroitin, sülfat bileşenleri daha çok açıkçası hekimlerin önerileri oluyor. Çünkü bu konuda bir şey ikame ediyorsunuz. Yani eksik olan bir şeyi ikame ediyorsunuz ve hayat kalitesini artırıyorsunuz. Yine dediğim gibi hekim görüşüne dayanarak kullanılabilen ürünler bunlar. Ancak genelde 7 yaşından sonra insanlarda olduğu gibi yani kireçlenme ve buna bağlı ortopedik problemlerle karşılaşıyoruz.
Çok teşekkür ederim Safa Bey. Bugün tekrar bizim programımıza konuk olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim.
Eklemek istediğiniz bir şey yoksa bugünlük veda edebiliriz
Teşekkür ederim.
dinleyenlerimize. Hoşça kalın.
Sağ olun.
Dogo Podcast.